Ayrım 8.
Kutsal Sansür Kurulu, 1616 tarihli fermanı hortlatarak yasak kitaplar listesinden çıkartılması için Kopernikus'un metninde De Revolutionibus yapılması gereken son zorunlu düzeltmeleri açıkladı. Kurul, Kopernikus'un yerin döndüğünü olumlayan yaklaşık bir düzine önermesinin daha çok farazi düşünceler olarak anlaşılmalarını sağlayacak şekilde yumuşatılmalarında ısrarlıydı. Galileo, suçlu ilan edilen pasajlar üzerinden çok hafif geçmeye özen göstermekle birlikte vazifeşinaslık göstererek De Revolutionibus'un kendi elinde bulunan kopyası üzerinde gerekli değişiklikleri yaptı. Sarrafta Kopernikus'un kuramından söz etmeye kalkmadı. Söz konusu ferman ortadayken böyle bir tartışma akılsızlık olacağı gibi konuyla da bir ilgisi yoktu. Kopernikus kitabında kuyruklu yıldızları ele almamıştı. Üstelik Galileo'nun kuyruklu yıldızları optik yanılsamalar olarak görmesi, onları kendi ilgi alanına giren güneşin ve gezegenlerin düzeninden otomatikman ayırıyordu. Hatta kuyruklu yıldızlara sözde gezegen statüsü veren Sarsi'yi ve hocasını Ti'ye aldı. Eğer görüşlerinde ve sözlerinde düşündükleri ve at koydukları şeyleri var etme gücü de bulunuyorsa, kendilerinden evimdeki eski püskü eşyaların altın olduğunu düşünme ve onlara altın deme lütfunda bulunmalarını istirham ederim. Aslında Galileo'nun vurgulamaya çalıştığı nokta şuydu. Güneş ışıkları en sıradan nesneleri bile ışıl ışıl gösterebilecek oyunlar oynayabilir ve ancak ahmaklar buna kanar. Sarsi yere tükürmekten başka bir şey yapmıyor. Güneş ışınlarının yansıdığı noktadan tükürüğüne baktığında kuşku yok ki onu da doğal bir yıldız olarak görecektir. Galileo sarrafı fırsat bilerek kendi döneminde bilimsel açıklama kisvesi giydirilen felsefi terimleri de alaya aldı. Ona göre sempati, antipati, esrarlı nitelikler, tesir gibi çok sık kullanılan terimler bazı filozoflar tarafından şu esas yanıtın paravanı olarak kullanılmaktadır. Bilmiyorum. İçten bir dürüstlüğün hilekar bir ikiyüzlülükten daha güzel olması gibi bilmiyorum demek de diğerlerine göre daha iyidir. Sarrafta kilise tarafından yasaklanan dünya sistemi konusuna değinmekten kaçınan Galileo, kuyruklu yıldızlarla ilgili güncel çekişmeyi bilim felsefesinin daha geniş bağlamında ele aldı. O sıralarda hakim bir eğilim olan eskilerin bilgeliğine ya da çoğunluğun görüşüne bağlılık ile deneysel yöntem, ki kendisi de bundan yanaydı, arasına unutulmaz bir ayrım çizgisi çekti. Benim kendi başıma deney yoluyla herhangi bir zamanda görebileceğim bir şeyi Sarsi'nin ısrarla tanıklara başvurarak kanıtlamaya çalışmasına şaşırmadan edemiyorum. Tanıklara geçmişte vuku bulmuş ve kalımsız olan konularda başvurulur, şimdi ve edimsel olan konularda değil. Bir yargıç tanıkları söz gelimi Pietro'nun Giovanni'yi geçen gece yaralayıp yaralamadığını saptamak için dinler. Giovanni'nin yaralı olup olmadığını saptamak için değil. Zira yargıcın Giovanni'nin yaralanmış olup olmadığını görmek için tanıklara ihtiyacı yoktur, bunu kendi gözleriyle yapabilir. Gel gelelim, yalnızca akıl yürütmeyle varılabilecek sonuçlarda bile yığının tanıklığı az sayıdaki kişinin tanıklığından hiç de daha değerli değildir. Çünkü karmaşık konularda iyi akıl yürütenlerin sayısı kötü akıl yürütenlerden çok daha azdır. Eğer akıl yürütmek yük çekmek gibi bir iş olsaydı, akıl yürütenlerin sayısı ne kadar çok olursa o kadar iyi olurdu elbette. Birden fazla at, bir atın taşıyabileceğinden daha fazla balya taşır. Fakat akıl yürütmek yük çekmekten çok yarışa benzer. Bir tek Arap atı, yüzlerce dolap beygirine nal toplatır. Sarrafın tamamlanması 2 yıl sürdü ve Galileo bütün bu sürede ailevi ve resmi sorunlardan başını alamadı. Marina Gamba 1619 Şubat'ında öldü. Galileo'nun çocukları da resmen annesiz kaldı. İki kızını manastıra verdikten sonra Grand Duke 2. Cosimo'nun 13'üne basmasına 2 ay kala oğlu Vincenzo'nun nesebini tasdik etmesini sağlayarak bir karışıklığı ortadan kaldırdı. Kendi atalarının da en az 8 ünlü gayrimeşru çocuğun babası olduğunu bilen Cosimo, Galileo'nun talebini oldukça doğal karşıladı. Bu 8 çocuktan ikisi kardinal olmuş, yine bunlardan biri kardinal başlığının yerine Papa Hazretleri 7. Clement adıyla papalık tacını takmıştı. Bu arada Galileo, Belo Sguardo'ya taşındığında Floransa'daki evde kalan annesi Madonna Giulia yaşlanmış, huysuz bir ihtiyar olup çıkmıştı. 1619 Ekim'inde Galileo'nun kardeşi Michelangelo, "Annemizin bu denli iğrençleştiğini duymak beni şaşırtmadı," diye yazıyordu Münih'te oturduğu yerden. Fakat çok yaşlandı, bütün bu kavgalar yakında son bulacaktır. Madonna Giulia 1620 Eylül'ünde 82 yaşında öldü. Onu henüz 30'lu yaşlarındaki Grand Duke'ün 1621 Şubat'ında halkı yasa boğan ölümü izledi. 19'unda tahta çıkan 2. Cosimo, 8 çocuğundan en büyüğü olan 12 yaşındaki 2. Ferdinando'ya Toskana Grand Dükü unvanını da bıraktı. Henüz çocuk olan 2. Ferdinando'ya kalan mirasın arasında yaşam boyu bu göreve atanmış olan Cosimo'nun baş matematikçisi ve saray filozofu Galileo da vardı. Ancak Ferdinando her konuda kararı reşit oluncaya kadar naiplerine, yani annesi Arşidüşes Avusturyalı Maria Maddalena ile kralın dul eşi büyük annesi Grand Düşes Lorraine'li Christina'ya bırakmak zorundaydı. 1621'de ölenler listesinde Kopernikus karşıtı fermanın altında imzası bulunanlardan iki önemli isim de yer almaktaydı. Daha sonra Aziz Robert Bellarmino olarak yüceltilecek olan Kardinal Roberto Bellarmino ile papalığa ait yüzlerce yıllık değerli özel belgenin yanında Galileo'nun 1616'daki Roma seyahatiyle ilgili bazı kağıtlarında içinde yer aldığı Vatikan Gizli Arşivinin kurucusu Papa 5. Pol. Galileo'yu ömrü vefa ettikçe korumaya söz veren 5. Pol 28 Ocak'ta kalp krizinden öldü. Yaklaşık bir hafta sonra 9 Şubat'ta Kutsal Kardinaller Kurulu Bolonyalı Alessandro Ludovisi'yi Papa 15. Gregory ilan etti. Fakat kardinallerin onu papa seçerken gayet iyi bildikleri gibi yeni papanın sağlık durumu hayli kötüydü. Nitekim papalığı 2 yıl bile sürmedi. Galileo 1621 başlarında yeniden hastalandı. Aynı yılın ortalarında eski sağlığına kavuşarak yılın sonuna doğru sarrafın büyük bölümünü bitirdi. Kitabı kendisi gibi Linsey'in akademisi üyesi olan Roma'daki bir dostuna, Galileo'dan etkilenerek bilime tutulan ve kuyruklu yıldız mevsiminde Galileo'ya sürekli ayrıntılı gözlemlerini yazan Prens Chelsea'nin genç yeğeni Virginio Cesarini'ye yazılmış bir mektup olarak uzun bir polemik biçiminde tasarladı. Sarrafın ilk sayfalarında Cesarini'ye şöyle yakınır: "Başkalarını memnun etmek ya da hizmet amacıyla yayımladığım çalışmaların bazı kişilerde eserlerim için olmasa bile en azından taşıdıkları niyet açısından hak ettiğimi sandığım değeri eksiltmek, çalmak ya da tamamen esirgemek gibi kesinlikle aksi bir dürtü doğurmuş olmasını hiçbir zaman anlayamadım." 1622 Ekim'inde sarrafın uzun zamandır beklenen bir el yazmasını Cesarini'ye gönderdi. Cesarini de Prens Cesi'nin yardımıyla basılmadan önce el yazmaları üzerinde son rötuşları yaptı. Ancak ertesi yaz basım işinin bitmesine yakın Sistine Şapeli'nden yükselen beyaz bir duman işin durmasına neden oldu. Papa Gregory ölmüştü. Galileo'nun uzun zamandır tanıdığı bir hayranı olan Kardinal Maffeo Barberini, Papa 8. Urban olarak onun yerini aldı. Prens Cesi alelacele üzerinde Barberini'nin 3 arılı arması bulunan yeni bir kapak hazırladı. Galileo, sarrafta Virginio Cesarini'ye hitap etmiş olmasına karşın akademi üyeleri kitabı yeni papaya hitap etmenin siyaseten münasip olacağını anlamakta gecikmediler. Üç takım kuyruklu yıldız üzerine nispetçi bir tartışmadan doğmuş olan sarrafı, Papa 8. Urban'ın sarayına giriş bileti olarak takdim ettiler. İkinci kısım, Bello Sguardo'da. 9. Babamıza gösterilen teveccüh. Pek muhterem efendi baba, daha yeni yüce papalık makamına getirilen Mümtaz Kardinal'in şahsınıza yazmış olduğu mektupları göndermişsiniz bana. Efendim, bu armağandan duyduğum mutluluğu tarif edemem. Bu mektuplar o büyük adamın size duyduğu muhabbeti, yeteneklerinize verdiği değeri çok açık biçimde gösteriyor. Onları tekrar tekrar okudum. Bu işi gizli yapmanın heyecanı da cabası. Israrla belirttiğiniz gibi Suor Arcangela dışında kimseye göstermeden onları size geri gönderiyorum. Babamızın bu esnaftaki kişilerden gördüğü teveccühten duyduğum büyük sevinci Suor Arcangela da paylaştı. Tanrı size hazretlerini ziyaret etme arzunuzu yerine getirebilmeniz için sağlık versin, böylece onun saygısını daha fazla kazanabilirsiniz. Mektuplarında size ettiği vaatleri okuyunca Papa'nın kardeşimiz konusunda yardımda bulunmaya hazır olduğunu ümit edebiliriz. Tanrı, bütün iyilik ondan gelir, hayırlı oldukları sürece bütün isteklerinizin gerçekleşmesini nasip etsin. Bunun için hep dua ediyoruz. Efendim, hazretlerini o yüce makama gelişini kutlamak için yazdığınız şahane mektubu hayalimde canlandırmaya çalışıyorum. Bir hayli meraklı olduğumdan o mektubun bir kopyasını görmeyi çok isterim, tabii göstermek isterseniz. Ayrıca şimdiye kadar göndermiş olduğunuz mektuplar ve kavunlar içinde nasıl makbule geçtiler bilemezsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu pusulayı alelacele karaladım, o yüzden şapşallık ya da münasebetsizlik ettiysem affedin. Hep hatırlanmayı bekleyen buradaki başka kişilerle birlikte sevgilerimi gönderiyorum. San Matteo, 10 Ağustos, sizi çok seven kızınız, Sor Maria Celeste. Daha 4 gün öncesine 6 Ağustos 1623'e kadar Kardinal Maffeo Barberini 50 küsur kardinalle birlikte Temmuz ortasından beri kapandıkları Sistine Şapeli'nde yeni papayı seçmek için ter dökmekteydi. Kutsal ruhun ilham ettiği ortak bir kanaate varamayınca 2 yıl önce 15. Gregory'yi Acclamatio açık oyla papa seçen Yüksek Kardinaller Kurulu şimdi oylamada kendilerine yol göstermesi için Tanrı'ya dua ediyorlardı. Kurul üyeleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 kez oy kullandılar. Kendilerine oy vermeleri yasaktı. Seçim sürecinin gizliliğini korumak için el yazılarını değiştirdiler. 2/3 çoğunluğun sağlanamadığı her oylamada oyları sayan kardinaller pusulaları toplayıp içinde yaş saman bulunan özel bir fırında yakmak zorundaydılar. Böylelikle ortaya çıkan kara duman bir karara varılamadığını gösteriyordu. Sonunda meclisin 55 oydan 50'sini Barberini lehine kullanmasından önce her yaz Roma'yı yoklayan sıcaklar ve sıtma yüzünden yaşlı kardinallerden 6'sı öldü. Meclis başkanı Barberini'nin karşısına geçerek "Siz muhterem kardinal cenapları şeriata uygun yapılan bir seçimle yüce papa olmayı kabul ediyor musunuz?" diye sordu. Barberini de gereken tek sözcükle yanıtladı. "Accepto." "Hangi isimle bilineceksiniz?" Barberini kendi vaftiz adı olan Maffeo'yu seçebileceği gibi kendinden önceki, elbette geleneğin men ettiği Petrus adı dışında papalardan birinin adını da alabilirdi. Böylelikle Maffeo Barberini bir anda Papa 8. Urban'a dönüşüverdi. Bu kez yaş değil kuru samanla yakılan oy pusulalarından çıkan beyaz duman Vatikan'ın etrafında bekleşen kalabalığa haberi bildirdi ve kısa bir süre sonra "bir papamız var" duyurusu vecde gelen kalabalıktan yükselen çığlıkları haklı çıkardı. Talihin yüzüne gülmeye başladığını düşünen Galileo heyecanını Sor Maria Celeste ile paylaştı. Ona 10 yıldır kardinalle yaptığı hoş yazışmaları içeren bir deste mektup gönderdi. 1611'de Galileo'ya yazdığı mektupların ilkinde Kardinal Barberini, Galileo'ya Tanrı ömür verdikçe başkalarının yaşamını iyileştirebilecek, erdemli, dindar, çok değerli bir adam olarak hitap ediyordu. Aradan geçen yıllar kardinalin hararetini artırdı. 1620'de yazdığı Tehlikeli Metiye adlı şiirinde, Galileo'yu sadece gökte yeni harikulade görüngüler keşfeden biri olarak değil, aynı zamanda güneşteki lekeleri kudret sahiplerinin yüreğindeki karanlık korkulara işaret eden bir eritileme olarak kullanan biri olarak andı. Bu övgü şiiriyle birlikte gönderdiği mektubu hali samimi bir ifadeyle "kardeşiniz" diye bitiriyordu. Galileo ise kardinale gönderdiği mektuplarda "önünüzde eğilerek eteğinizi öpen, sıhhat ve afiyette olmanız için dua eden ben aciz kulunuz" şeklinde doğal olarak daha saygılı bir dil kullandı. Kardinal Barberini'yi son bilimsel çalışmalarından haberdar kılmak için makul sıklıkta mektuplar yazdı ve henüz yayımlanmamış olan Dalgalar Üzerine denemesinin yanı sıra basılmış kitaplarından birer kopya ile Guiducci'nin Kuyruklu Yıldızlar Üzerinesini gönderdi. Kardinalden gelen en son mektup 24 Haziran 1623 tarihini taşıyordu. Bu tarihten topu topu birkaç hafta önce papa olmuştu ve gözde yeğeni Francesco Barberini'ye Pisa'daki doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamasına rehberlik ettiği için Galileo'ya teşekkür ediyordu. Galileo sadece yeni papanın ayaklarını öpebilmek ve Urban'ın papalığını kutlamak amacıyla düzenlenen resmi geçitte Linsinli meslektaşlarıyla birlikte yürüyebilmek için Ağustos'ta Roma'yı ziyaret etmek istedi. Barberini'nin papalığının ilk günlerinin heyecanıyla bütün, özellikle Urban'ın memleketi Floransa'dan sanatçılara ve bilim adamlarına bol bol vaatlerde bulunuldu. Bunu gören Galileo, papanın en hassas tasarılarını kutsayabileceğini, aynı zamanda da oğlunun geleceğini garanti altına alabileceğini düşündü. Galileo Vincenzo'yu önceki yıl hukuk tahsili için Pisa Üniversitesi'ne göndermişti. Şimdi ona bir aylık bağlanmasını, dolayısıyla hayatı boyunca yıllık sabit bir gelir getirecek ve karşılığında hemen hiç çalışması gerekmeyecek bir unvan verilmesini sağlayabileceğini umuyordu. Bu tür arpalıklar küçük piskoposluk bölgelerinden gelen ve en azından yarısı ruhban olmayan aylak toprak lordlarının cebine giden gelirlerle beslenen 17. yüzyıl ekonomisinin her yanını sarmıştı. Ancak Roma istismar edilmesine karşın bu sisteme hoşgörü göstermekle kalmıyor, üstelik nezaret de ediyordu. Çünkü papalık hazinesinin besleyebileceğinden çok daha fazla ruhban, geçimini bu arpalıklardan elde ettikleri aylıklardan sağlıyordu. Sor Maria Celeste'nin babasının Urban'a yazdığı kutlama mektubunun bir kopyasını görme isteğine gelince, Galileo kızının ricasını böyle bir mektup yazmadığı gerekçesiyle geri çevirdi. Kızına yaptığı açıklamada, Hazretleriyle yeni kitabını Papa'ya ithaf etmesine ve Vatikan'da özel bir okurunun bulunduğunu rahatlıkla söyleyebilmesine olanak veren, uzun zamandır sürmekte olan bu candan ilişkiden çok memnun olmakla birlikte, protokol böyle bir vesileyle kişisel bir pusulanın yazılmasını el vermezdi. Onun yerine tebriklerini Urban'ın yeğeni olan öğrencisi Francesco aracılığıyla özel bir kanaldan iletmişti. Birkaç gün sonra yazdığı mektubunda Sor Maria Celeste nazik ve müşfik mektubunuzdan siz efendimin böyle birine ya da daha doğru bir ifadeyle yücelerin yücesine doğrudan yazmanız gerektiğini sanmakla nedenle aptallık ettiğimin farkına vardım diye itirafta bulunur. O yüzden hatamı gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bu koyu cehaletimi ve kişiliğimde bulacağınız daha pek çok kusuru bana duyduğunuz sevgiyle bağışlayacağınıza eminim. Her konuda beni düzeltmenizi ve öğüt vermenizi seve seve kabul ederim. Bunu yapmanızı istemek bir yana minnettar kalırım çünkü bilgimin ve yeteneklerimin ne denli kıt olduğunun farkındayım. 13 Ağustos'ta yazılan bu mektup her ne kadar kendisi bundan hiç söz etmese de Sor Maria Celeste'nin 23'üne girdiği günün tarihini taşımaktaydı. Maria Celeste yılları rahibe olduğu 4 Ekim'le adını aldığı kutsal Bakire Meryem'in bayram günü olan 8 Eylül'e göre hesaplamaktaydı. Bir hafta kadar sonra babasının yolculuk planının hastalık yüzünden bozulduğunu ve Floransa'ya merhum kız kardeşinin evine gitmeye mecbur kaldığını, orada kendisine yeni dul kalan eniştesiyle kuzeninin baktığını öğrendi. Haberi karısıyla birlikte manastırın arazisinde yaşayan, ağır işlerde ve dış dünyayla alışverişlerinde rahibelere yardım eden San Matteo'nun kahyasından almıştı. "Efendim, bu sabah bizim kahyadan Floransa'da hastalandığınızı öğrendim," diye yazdı 17 Ağustos'ta. "Ağrılarınız arttığında evden dışarı çıkmak normal davranış tarzınız olmadığından endişeye kapıldım. Bu sefer durumunuzun her zamankinden daha kötü olmasından korkuyorum. Size yalvarırım durumunuz hakkında kahyaya bilgi veriniz. Yüreklerimizdeki endişe dinmek için iyi haberlerinizi bekliyor. Hasta olduğunuzu duyduğumda bir rahibe olarak dört duvar arasında yaşamak zorunda kalmama içerliyorum. Çünkü sizi ziyaret etmekte ve elimden geldiğince size bakmakta özgür olmayı istiyorum. Bunu yapamasam bile her şey için Tanrı'ya şükrediyorum. Biliyorum ki o istemezse yaprak bile kımıldamaz." Papa 8. Urban da ansızın hastalandı. 1623 yazında Roma'da salgın olan hummaya yakalandı. Bu yüzden taç giyme töreninin Eylül sonuna kadar ertelenmesi gerekti. Resmi tören yapılmasa bile Urban, Kardinaller Meclisi'nin kendisini Papa ilan eden kararını kabul ettikten hemen sonra resmi yetkilerini kullanmaya başladı. Daha seçildiği gün 6 Ağustos'ta Cizvitliğin kurucusu Ignatius Loyola ile Francis Xavier'i ve Roma'nın havarisi Philip Neri'yi aziz ilan eden fermanlar çıkardı. Haftalar geçtikçe 8. Urban yeni rejiminin nüfuzlu makamlarına kardeşlerini ve kuzenlerini yerleştirdi. Bu durum iftiracıların Urban'ın aile armasındaki 3 arıyı at sineği olarak resmetmelerine davetiye çıkardı. Oportunist biri olan Barberini'nin önceleri soyluluk ya da zenginlik gibi iddiaları yoktu. Ancak Papa olduktan sonra bütün Hristiyan prenslerle kiliseye bağlı prenslerin kendisine saygı göstermelerini buyurdu. Evli olan kardeşi Carlo'yu Papa'ya bağlı orduların başkumandanı, Carlo'nun bir alim olan en büyük oğlunu da kardinal yaptı. Bu yeni kardinal yeğen, Pisa Üniversitesi'nde doktorasını yeni kazanmış Benedetto Castellini'nin ve onun aracılığıyla da Galileo'nun gözde öğrencilerinden biri olmuş Francesco Barberini'nin ta kendisiydi. Henüz 26 yaşındaki bu ihtisas öğrencisi, kardinalleri ve Papa Hazretlerinin baş naibi olur olmaz kendini Linsey'in akademisinin seçilmiş hatırlı üyeleri arasında buldu. Urban'ın 29 Eylül'de papalık tacını takarken adeta ibadeti teatralleştirdiği anlatılır. Ve bu Urban'ın belleklerden hiç silinmeyecek 20 yıllık görev süresine de damgasını vuracaktır. Beyaz papalık cübbesini ve balıkçının deri ayakkabılarını almaya hazırlanırken kendini ağlama şapelindeki sunağın önüne atar. Yere kapanarak papalık makamının kendisini Tanrı saklısın kilisenin iyiliğinden ayıracak olursa Tanrı'nın canını alması için dua eder. Daha sonra Urban, ipek kaplı Sedia Gestatoria'nın taşınabilir geniş tahtın etrafında deve kuşu tüyleri takmış fanatikler bulunduğu halde Aziz Petrus Bazilikası'na taşınmasına ve orada kardinaller kutsal kurulu tarafından eski tören geleneğine göre papa ilan edilmesine onay verdi. Üç taşla süslü bu tiarayı almakla bil ki prenslerin ve kralların babası, yerin altındaki bütün dünyanın fatihi, şanı ve onuru sonsuz Rabbimiz İsa Mesih'in vekili oldun. Anısı henüz taze hastalıklı Gregory ve yaşlı Paul ile karşılaştırıldığında Vatikan'ın bahçelerinde at koşturan 55'indeki Urban genç neredeyse askeri bir portre çiziyordu. bir generalle benzerliğinin yüzeyde kalmadığını geliştirdiği askeri stratejiyle de gösterecekti. Aslında Urban'ı sonraki 20 yıl boyunca İtalya Yarımadası'nı ve papalık devletlerinin bütünlüğünü korumak amacıyla savaşlar açarak bu yöndeki hünerlerini tekrar tekrar sergilemeye iten şey tarihti. Kendi damgasını taşıyan Katolik reform önlemleri çıkartarak Roma Katolik Kilisesi'nin gücünü kemirmeye devam eden Protestan reformuna karşı da savaşacaktı. Kilise eğitimini ıslah eden ve Roma merkezli bir yabancı misyon ağı kuran ilk kişi de oydu. Roma'nın dini açıdan sağlık durumunun adam akıllı elden geçirildiğini belirterek buranın bütün dünyanın bakışlarını üzerinde toplayan tepe üzerine kurulmuş bir kent olduğunu ilan etti. Papalığın fiziksel güzelliğini de düşündü. Onu yeni binalar ve anıtlarla allayıp pulladı. Bu binaların yapımında adeta mimar, heykeltıraş ve ressam orduları çalıştı. Urban'ın adı sanatın büyük koruyucusuna çıktı. Bir grup hayranının daha sağken Papa'nın onuruna anıt dikme isteği kulağına geldiğinde yapsınlar diye olur verdi. Ben sıradan bir papa değilim. Gözü pek biri olduğu kadar kitaba da düşkün olan Urban, divanını edebiyatçılarla doldurdu. Şiirleri büyük beğeni toplayan ve Galileo'nun bir konferansından esinlenerek matematik üzerine çalışmalar yapan Linsey'in üyesi Monsignor Virginio Cesarini'yi papalık törenler amiri yaptı. Galileo, 1618'de görülen kuyruklu yıldızlarla ilgili gözlemlerden Cesarini sayesinde haberdar olmuş ve sarrafta Cizvit Peder Grassi'ye verdiği son yanıtta Cesarini'yi diyaloğun muhatabı almıştı. Uzun zamandır yayımlanmayı bekleyen kitap 1623 Ekim'inin sonlarında nihayet çıktı ve Cesarini de kitabı Urban'a yemek vakitlerinde okumaya başladı. Collegio Romano'da Cizvitlerden eğitim gören Urban, Galileo'nun Sarsi üzerinden Grassi'yi çarpıtma biçimine ve yaptığı teşbihe hayranlık duymadan edemedi. İyi filozofların sığırcıklar gibi sürü halinde değil, kartallar gibi yalnız uçtuklarına inanırım. Kartallar nadir kuşlar olduklarından onları pek gören ve duyan olmadığı doğrudur. Oysa sığırcıklar gibi sürü halinde uçan kuşlar bağırışları ve çığlıklarıyla göğü doldurur ve geçtikleri her yeri pisletirler. Sarraftan adeta büyülenen Urban bütün kalbiyle Galileo'nun kendisini görmeye gelmesini istedi. Fakat Floransalı büyük filozof Ağustos ayı boyunca hasta yatağından kalkamadı. Kış geldiğinde ise sert havalar yüzünden yerinden kıpırdayamadı. Urban bir yandan Galileo'nun gelmesini beklerken bir yandan da yemek masalarında Galileo'nun sözlerini dinlemeyi sürdürdü. Sarsi gibi hiçbir şey bilmeyen aptallar sürüsünün sonu yoktur. Felsefeden çok az anlayanların sayısı epey kabarıktır. Bir bölümünü gerçekten bilenler bir elin parmaklarını geçmez ama onu yalnızca bir kişi bilir. Papa Urban'ın sarrafta en beğendiği pasaj Ağustos böceğinin şarkısıyla ilgili meseldi. Meselde doğanın cömertliğinde Tanrı'nın sınırsız yaratıcılığı tanıtlanmaktaydı. Bir zamanlar ıpsız bir yerde diye başlıyordu öykü. Doğanın olağan dışı bir merak ve derin bir kafa bahşettiği biri yaşarmış. Adamı kuş yetiştirmek gibi bir eğlencesi varmış. Şakımalarından büyük keyif alır, soludukları havayı istediklerinde tatlı şarkılara dönüştüren bu şen canlıları hayranlıkla seyredermiş. Bir gece adam nefis bir şarkı duymuş, ses evinin yakınlarından geliyormuş ama hiçbir şeye benzetememiş. Belki küçük bir kuştur diyerek yakalamak için dışarı çıkmış. Yola vardığında bir çobanla karşılaşmış. Çocuk delikli bir sopaya üfleyerek ve parmaklarını tahtanın üzerinde oynatarak çok farklı bir yöntemle de olsa kuş gibi sesler çıkarıyormuş.